22. ayrım. Sonra elinde iyi bir senaryo, cebinde parayla benim gibi biri çıkar ortaya. Üstelik onları filmimde oynatmak isterim, kabul ederler. Onlara verdiğim rolü oynayacak yetenekleri ve film büyük başarı kazanmasa bile, bu sayede beyaz perdedeki varlıklarını sürdüreceklerini, hala rol verilen olgun oyuncular olarak görüleceklerini ve kim bilir, belki de başka bir yapımcının ilgisini çekeceklerini bilecek kadar kafaları vardır. Igor da kızların konuşmalarını dinlediklerinin farkında. Alçak sesle, "Belki de yürüyüşe çıksak daha iyi olacak," diyor. "Burada mahremiyet diye bir şey yok. Şurada yalnız kalıp gün batımını izleyebileceğimiz bir yer biliyorum. Çok güzel." Kadının o sırada tam da istediği şey, yürüyüş daveti. Daha güneşin batmasına epeyce zaman olsa da gün batımını izlemek. "Hadi odama çıkalım, ayakkabılarımı değiştirmem gerek ve söz veriyorum hiçbir şey yapmayacağım," dedikten sonra, "Odaya girer girmez sana yararlı olacak bir sürü insan tanıyorum," diye kadını yakalamaya çalışan kaba tiplerden değil. Dürüst olmak gerekirse pek çekici görünüşlü bu adamın onu öpmesine de fazla itirazı olmazdı. Hakkında hiçbir şey bilmiyor elbette ama onu baştan çıkaran zerafetini uzun süre unutamayacak. Masadan kalkıyorlar ve adam içkileri hesabına yazmalarını söylüyor. Kadın da onun Martinez'de kaldığını anlıyor. Croissant bulvarına geldiklerinde adam sola dönmeyi öneriyor. O tarafta kalabalık azalıyor. Ayrıca güneş tepelerin ardından batacağı için manzara daha da güzel olmalı. Igor, "Kimsiniz siz?" "Güzel bir soru," diyor. "Bunun yanıtını ben de öğrenmek isterdim." Adamın lehine bir puan daha. Ne kadar zengin, ne kadar akıllı ve yetenekli olduğunu anlatabilmek için hemen nutuk atmaya girişmedi. Tek istediği kadınla birlikte gün batımını izlemek, hepsi o kadar. Festivale tümüyle yabancı bir dünyada yaşıyormuş gibi görünen yaşlı çiftler, tayt giymiş kaykayların üstünde iPod'larını dinleyen gençler, polis gördüklerinde dükkan vitrinini anında bir bohçaya dönüştürmek için uçlarını sıkıca tuttukları yaygıların üstündeki mallarıyla sokak satıcıları, bunun gibi bir sürü insanın yanından geçerek kumsalın sonuna kadar sessizce yürüyorlar. Polis bir bölgeyi satıcılardan korumak için kordon altına bile almış. Kadın yanındakinin birini beklermiş gibi arada bir ardına baktığını fark ediyor. Herhalde tanıdığı birini görmüştür. Teknelerin deniz manzarasını kısmen engellediği rıhtım boyunca yürüyor ve nihayet tenha bir noktaya geliyorlar. Arkalıklı rahat bir banka oturuyorlar, tamamen yalnızlar. Yapılacak hiçbir şeyin olmadığı bir yere insanlar neden gelsin? Kadın kendini muhteşem hissediyor. "Burası çok güzel. Tanrı'nın 7. günde neden dinlenmek istediğini biliyor musunuz?" Başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı ve 6. gün gökler ve yer ve onların bütün orduları tamamlandı. Ve Tanrı yaptığı işi 7. günde bitirdi ve yaptığı bütün işten 7. günde istirahat etti. Ve Tanrı 7. günü mübarek kıldı ve onu takdis etti. Çünkü Tanrı yaratıp yaptığı bütün işten o günde istirahat etti. Tevrat, Tekvin, Bab 1, 131, Bab 2, 16. Çünkü 7. günde işini bitirip dünyayı insanlar için mükemmel hale getirmeden önce Hollywood'dan bir grup yapımcı gelip demiş ki, "Kalanını merak etmeyin, bize bırakın. Biz teknik alır gün batımı, özel fırtına efektleri, mükemmel şimşekler ve öyle gerçekçi ses donanımı yaparız ki insanoğlu dalgaların sesini duyduğunda gerçek sanır." Kendi kendine gülüyor, yanındaki adam ise daha da ciddileşmiş görünüyor. "Bana kim olduğumu sormuştunuz," diyor. "Kim olduğunuz hakkında hiçbir fikrim yok. Ama bu şehri iyi bildiğiniz kesin. Ayrıca sizinle karşılaşmamın büyük bir şans olduğunu da söylemeliyim. Aynı gün içinde umut, umutsuzluk, yalnızlık ve yeni bir arkadaş bulmanın keyfini bir arada yaşadım. Çok fazla bir duygu bu." Adam cebinden bir şey çıkarıyor. Yaklaşık 15 santim boyunda tahta bir tüpe benziyor. "Dünya tehlikeli bir yer," diyor. "Nerede olursanız olun, saldırmak, tahrip etmek, öldürmek için hiç tereddüt göstermeyen insanlar yüzünden tehlike altındasınız. Bizler de kendimizi savunmayı bir türlü öğrenemiyoruz. Hep bizden güçlü olanların elindeyiz. Haklısınız, galiba bu tahta tüp onları uzaklaştırmak için sizin bulduğunuz bir yöntem. Adam tüpün üst kısmını çevirerek açmaya başlıyor. Bir ressamın başyapıtına son noktayı koyarkenki titizliğiyle kapağı açıyor. Aslında bu bir kapak değil, uzun bir çiviye benzeyen bir şeyin kafası gibi. Maden güneş ışıklarıyla parıldıyor. Herhalde bunu çantanıza koyup havaalanı güvenliğinden geçmeye kalkışmazsınız diyor kadın ve gülüyor. Hayır, kalkışmam. Maureen, nazik, yakışıklı, zenginliği kuşku götürmeyen ama aynı zamanda onu her türlü tehlikeye karşı koruyabilecek bir adamla birlikte olduğunu hissediyor. Kandaki suç istatistiklerini o bilmiyor ama adam öğrenmiş olmalı. Erkekler buna yarar zaten, her şeyi bilmeye. Tabii bunu kullanmayı çok iyi bilmeniz gerek. Çelik olsa da inceliği yüzünden epeyce kırılgan. Küçüklüğü nedeniyle de gerçek bir zarar veremeyecek bir alettir. Dikkatli kullanmazsanız işinize yaramaz. Küçük hançeri Maureen'in kulak hizasına getiriyor. Kadının ilk tepkisi korku olsa da bu az sonra yerini heyecana bırakıyor. Örneğin burası ideal noktalardan biri. Daha yukarıya gelirse kafatası kemikleri vuruşu engeller. Aşağıya gelirse boyun damarı kesilir, insan ölebilir. Ama kendini savunmak için mücadele de edebilir. Silahlıysa bu kadar yakın mesafeden beni vurabilir. Hançer kadının gövdesinde gezinirken usulca aşağıya iniyor. Göğüslerin üzerinden geçerken Maureen adamın onu hem şaşırtmak hem de tahrik etmek istediğini anlıyor. Telekomünikasyon alanında çalışan birinin öldürmekle ilgili bunca şeyi biliyor olacağı hiç aklıma gelmezdi. Ama söylediklerinizden anladığıma göre bu hançerle birini öldürmek oldukça karmaşık bir iş. Yani bana anlattıklarına ilgilenmiyor değilim, seni de büyüleyici buluyorum ama lütfen sadece elimi tut ve birlikte gün batımı seyretmeye gidelim demek istiyor. Hançer göğüslerin üzerinde kayıyor ama orada durmuyor. Yine de bu hareket onu kızıştırmaya yetiyor derken hançer kolunun tam altında duruyor. Burada tam kalbinizin hizasındayım. Doğal bir bariyerle yani göğüs kafesiyle korunur. Kavgada bu hançer kullanılırsa şu noktadan birini yaralamak olanaksızdır. Mutlaka göğüs kafesine çarpacak, vücuda girse bile acıcağı yaradan düşmanı zayıf düşürecek kadar kan akmayacaktır. Hatta bıçağın girdiğini bile hissetmeyebilir ama şuradan girerse ölümcül olur. Bu tenha yerde böylesine ürkütücü şeyler anlatan büsbütün yabancı biriyle ne işi var? İşte tam o sırada onu felç eden elektrik çarpması gibi bir şey hissediyor. Adamın eli hançeri gövdesine saplamış. Önce boğulacak gibi oluyor, soluk almaya çalışıyor ama hemen ardından bilincini kaybediyor. Igor tıpkı ilk kurbanına yaptığı gibi kollarıyla sarıyor onu. Bu sefer gövdesini öyle yerleştiriyor ki oturuyormuş gibi görünüyor. Sonra eldivenlerini giyiyor ve kadının başının göğsüne düşmesini sağlıyor. Kumsalın bu köşesinde birileri dolaşırsa muhtemelen festivaldeki yapımcıların ve yönetmenlerin peşinden koşmaktan yorulmuş, uyuyan bir kadın görecekler sadece. Eski ambarın ardında pusuya yatmış, sık sık buraya gizlenip birbirlerine sarılmış çiftleri izleyerek mastürbasyon yapan oğlan şimdi öfkeyle polise telefon ediyor. Her şeyi gördü. Önce bunun bir şaka olduğunu sandı ama herif kadının vücuduna gerçekten soktu o hançeri. Saklandığı yerden çıkmadan polisin gelmesini beklemeli. O çılgın herif her an geri gelebilir. O zaman da hali duman olur. Igor hançeri denize atıp otele doğru yürüyor. Bu kez kurban ölümü kendi seçti. Yanına geldiği zaman Igor terasta tek başına oturmuş, bundan sonra ne yapacağını ve geçmişi düşünüyor. Kadının büsbütün yabancı biriyle bu kadar tenha bir yere kadar yürümeyi kabul edeceğini hiç sanmıyordu. Ama kabul etti işte. Hançerin ölümcül yara açabileceği yerleri göstermeye başladığında kaçıp gidebilirdi. Ama gitmedi işte. Yolun halka kapalı olan kısmı boyunca ilerleyen bir polis aracı geçiyor. Nereye gittiğine bakmaya karar veriyor ve festival döneminde kimsenin uğramadığı rıhtıma gittiğini görerek şaşırıyor. Sabah olduğu gibi öğleden sonra da boştu. Oysa gün batımının seyredilebileceği en iyi yer orası. Birkaç saniye sonra kulakları sağır eden canavar düdükleriyle ışıkları yanıp sönerek bir ambulans geçiyor, o da rıhtıma yöneliyor. Bir şeyden emin olarak yürümeyi sürdürüyor. Biri cinayete tanıklık etmiş olmalı. Ama bu kişi onu nasıl tanımlayacak? Saçları kırlaşmaya başlamış bir adam. Blue jean, beyaz gömlek ve ceket giymiş. Bu olası tanık robot resim çizilmesi için polise yardım edecek. Bu da zaman almakla kalmayacak, tıpkı ona benzeyen onlarca, belki de binlerce adam olduğu sonucunu doğuracak. Oradaki polise teslim olmayı deneyip de oteline geri gönderildiğinden beri misyonuna kimsenin engel olamayacağı konusunda iyice emin hissetti kendini. Şimdi duyduğu kuşkular farklı türden. Eva, evrene sunduğu bu adaklara layık mı acaba? Kana geldiğinde böyle olduğundan emindi ama şimdi ruhunu başka bir şey kaplamış durumda. Kara kaşları ve masum gülüşüyle o küçük sokak satıcısı. Igor'a, hepimiz yüce ruhun birer parçasıyız diyor sanki. Yaratılışımızda bir amaç var. Bu amacın adı da aşk. Gel gelelim, bu aşk tek bir kişiye yöneltilmemeli. Dünyanın her yanına dağılmalı ve keşfedilmeyi beklemeli. Bu aşka uyan giden geri dönemez. Gelmekte olanın da kabul edilmesi gerek. Bir planın hatalı olduğunu ancak nihai sonuçlarını gördüğümüzde ya da merhametli Tanrı bizi başka bir yola yönlendirdiğinde anlayabildiğimiz fikrine karşı içinden mücadele veriyor. Saatine bakıyor, kanda daha 12 saati var. Bu da sevdiği kadını alarak uçağa binmesi ve nereye gidecek? Tecrübe ettiği, acısını çektiği, düşündüğü, planladığı onca şeyden sonra Moskova'ya mı? Yoksa kurbanları sayesinde yeniden doğmayı başarıp gerçek özgürlüğü seçecek, daha önce tanımadığı, kişiliğini keşfedecek ve ondan sonra da Eva ile birlikteyken yapmayı hayal ettiklerini mi yapacak? 16.34 Yasmin oturmuş sigara içerek denize bakıyor ve hiçbir şey düşünmüyor. Böyle anlarda sonsuzlukla arasında derin bir bağ olduğunu hissediyor. Sanki var olan o değilmiş de çok daha güçlü bir şeymiş, olağanüstü şeylere kadir bir şeymiş gibi. Bir zamanlar okuduğu eski bir öyküyü anımsıyor. Nasreddin kafasında görkemli bir kavukla sultanın huzuruna çıkmış, para dileniyormuş. Buraya para istemeye geldin ama kafanda çok pahalı bir kavuk var. Kaç para eder o kavuk diye sormuş sultan. Çok zengin birinin hediyesidir, herhalde 500 altından az etmez diye yanıtlamış zeki sufi. Sultanın veziri mümkün değil diye homurdanmış. Hiçbir kavuk bu kadar para etmez. Nasreddin ise ısrarcıymış. Buraya yalnızca dilenmeye gelmedim. İş yapmaya da geldim. Ancak yüce bir soylunun bu türbana 600 altın vereceğini biliyordum. Alınca da üstünü fakirlere dağıtacağım. Sultan bu iltifatlara bayılmış ve Nasreddin'e istediği parayı vermiş. Nasreddin dışarı çıkarken vezire dönüp demiş ki, kavuğun kaç para ettiğini bilmiş olabilirsin ama ben gururun insana neler yaptıracağını bilirim. İşte çevresindeki dünya aynen böyle. Mesleğiyle alıp veremediği yok. İnsanları hırsları yüzünden kınamıyor da. Ama hayatta neyin gerçekten önemli olduğunu biliyor ve her köşeden baştan çıkarıcı bir şey karşısına çıksa da ayakları hep yere bassın istiyor. Biri kapıyı açıp definenin başlamasına yalnızca yarım saat kaldığını haber veriyor. Günün en fena bölümünün, bütün defilelerin öncesinde sıkıntılı dönemin sonu yaklaşıyor. Öteki kızlar iPod'larını ve telefonlarını bir yana bırakıyorlar, makyajcılar son düzeltmeleri yapıyorlar, kuaförler hırçın saç tutamlarını tarayarak yerlerine yerleştiriyorlar. Yasmin soyunma odasındaki aynanın karşısında oturmuş, herkesin işini yapmasını izliyor. Makyajcı, kandayız diye gerilme sakın diyor. Gergin değilim. Neden olsun ki, tam tersine, podyuma her adım atışında esrime halinde hissediyor kendini. Kanına adrenalin pompalanıyor. Makyajlı konuşmak hevesinde nice şöhretlerin yüzlerindeki kırışıklıkları nasıl düzelttiğini anlatıyor. Yeni bir yüz kremi tavsiye ediyor, işinin yorucu olduğunu söylüyor. Yasmin'e o geceki partiye fazla bileti olup olmadığını soruyor. Yasmin bütün bunları sonsuz bir sabırla dinliyor. Bir zamanlar ona teklif getiren iki fotoğrafçıyla konuşmaya karar verdiği gün, Antwerp'in arka sokaklarındaki hali var gözlerinin önünde. Başlangıçta birkaç küçük zorluk çıkmıştı ama sonunda her şey düzelmişti. Bir gün onu yolda görüp durdurmuş olan ilk fotoğrafçının kapısını çaldığında, kızının içinde bulunduğu bunalımdan bir an önce çıkmasını isteyen annesiyle birlikteydi. Kapı açıldığında küçük bir odaya girdiler. Odada üstü negatiflerle kaplı saydam bir masa, ayrıca üstünde bir bilgisayarın ve kağıtlarla dolu bir tür çizim tahtasının durduğu büyükçe bir masa vardı. Fotoğrafçıyla birlikte olan 40'lı yaşlardaki kadın, gülümseyip kendini organizasyon koordinatörü olarak tanıtmadan önce onu uzun uzun inceledi, sonra dördü oturdular. Kadın, "Kızınız mankenlikte parlak bir geleceği olacağına eminim," dedi. Yasmin'in annesi, "Aa, ben sadece onu yalnız bırakmamak için geldim," dedi. "Söyleyeceğiniz bir şey varsa doğrudan kendisiyle konuşun." Azıcık bozulan kadın birkaç saniye durakladıktan sonra eline bir kart alıp ayrıntıları ve ölçüleri yazarken, "Tabii Kristin bir manken için hoş bir at değil," dedi. "Çok sıradan. İlk yapacağımız şey onu değiştirmek olacak." Yasmin, Kristin'in hoş bir at olmamasından başka bir nedeni de var diye düşünüyordu. Çünkü bir cinayeti gözleriyle gördükten sonra varoluşundan vazgeçmiş ve gözlerinin unutmayı reddettiği şeyleri inkar etmiş bir kıza aitti o at. Her şeyi değiştirmeye karar verdiğinde bu değişikliğe çocukluğundan beri kullandığı adıyla başladı. Her şeyi ama her şeyi değiştirmesi gerekiyordu. Kadına yanıtı hazırdı. "Profesyonel adım Yasmin Tiger." Yasemin Kaplan anlamına geliyor. Hoşluk ile tehlikenin karışımı. Kadın bu adı beğenmiş gibiydi. Mankenlik mesleği kolay bir meslek değildir. Siz de ilk adımı atmak üzere seçildiğiniz için şanslısınız. Elbette ki halledilmesi gereken birçok şey var. Ama istediğiniz noktaya ulaşabilmeniz için size yardım etmek üzere yanınızda olacağız. Fotoğraflarınızı çekip gerekli ajanslara göndeririz. Size bir de kompozit gerekecek. Kristin'in "Kompozit nedir?" diye sormasını bekledi ama soru soran olmadı. Kadın bir kez daha bozulmuştu. "Eminim biliyorsunuzdur, kompozit bir sayfadan oluşur. Bir tarafında en güzel fotoğraflarınız, ölçüleriniz, öteki tarafında ise farklı pozlarda başka fotoğraflarınız yer alır. Bikinili, öğrenci kılığında, belki bir tanesinde yalnızca yüzünüz, sizden yaşlı birini arıyorlarsa sizi devre dışı bırakmasınlar diye, bol makyajlı bir başka. Göğüsleriniz." Bir duraklama daha. "Bir manken için galiba göğüsleriniz fazla büyük." Fotoğrafçıya döndü. "Not al. Bunları gizlememiz lazım." Fotoğrafçı dikkatle not aldı. Kristin hızla Yasmin Tiger oluyor, düşündü. "O insanlar benimle karşılaştıklarında düşündüklerinden daha büyük göğüslü olduğumu görmeyecekler mi?" Kadın şık evrak çantasını aldı, içinden bir liste çıkardı. "Makyaj uzmanını ve bir de kuaförü aramamız lazım. Şimdiye dek podyumda yürüme tecrübeniz olmadı değil mi?" "Yok." "Tabii ki podyumda sokaktaki gibi yürüyemezsiniz. Sokaktaki gibi yürürseniz tökezlersiniz. Çünkü ya fazla hızlı gidersiniz ya da yüksek topuklar dengenizi bozar. Bir ayağınızı ötekinin önüne koyarak, yani kedi gibi yürümelisiniz. Fazla da gülümsemeyeceksiniz. Daha önemlisi de duruştur." Listedeki üç şeyi işaretledi. "Kıyafet kiralamamız gerekecek." "Bir işaret daha. Sanırım şimdilik bu kadar." Elini evrak çantasına sokup bir hesap makinesi çıkardı. Listeyi inceleyerek birkaç rakam tuşladı. Sonra onları topladı. Odada kimse bir şey söylemeye cesaret edemiyordu.